akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Serdar Aydın, yine bir Akılda Kalanlar programı ile huzurlarınızdayım. Bugün çok değerli bir konuğum var huzurlarınızda. Sayın Selim Cerrah Beyefendi, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Selim Cerrah Bey, 1969 Rize İyidere doğumlu. Rize İmam Hatip mezunu, Gazi Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu. Ama onu bu programı için kıymetli kılan en önemli özelliği, Türkiye'deki en yoğun STK üyeliği olan, en uzun süre radyo programı yapan bir siyaset bilimci olması. CV'si hakkında çok uzun konuşmak istemiyorum. Onu birazdan sohbet etmeye başlayınca siz de göreceksiniz zaten ama sadece STK'lardaki görev açısından birkaç şey söylemek isterim. Türkiye Yazarlar Birliği'nde, Türkiye İlahiyat Tedrisatına Yardım Eden Dernekler Federasyonu'nda, Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nda, Hacı Bayram Veli'ye Hizmet Edenler Derneği'nde, Medine Eğitim Kültür Derneği'nde, Evrensel Hafızlar Derneği'nde, Siyaset Akademisi Mezunları Derneği'nde, Eğitim Bilim Sanat Derneği EBSAT'ta, Rize İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'nde, Cihanlı Yuma'da, İlim Yayma'da, Milli Gençlik Vakfı'nda. Hemen hemen Türkiye'deki bu STK'ların tamamına görev almış birisi. Biz şimdi sizinle, sizin huzurunuzda onunla yaklaşan 15 Temmuz'un seneyi devresini konuşacağız. Sayın Selim Cerrah, 15 Temmuz'un üzerinden tam bir yıl geçmek üzere geliyor. 15 Temmuz deyince siz ne hatırlıyorsunuz, ne düşünüyorsunuz, size neyi çağrıştırıyor?
Evet, öncelikle saygıdeğer dinleyicilerimize hayırlı günler diliyorum. Allah bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin etsin.
Amin.
Şimdi örgütlü bir kötülüğün örgütsüz iyiler tarafından çıplak elleriyle ölümün karşısına meydan okuyarak bu ülkeyi ecdatlarından miras olarak değil, kanlarıyla, canlarıyla, alın terleriyle bir hak olarak aldıkları gün 15 Temmuz.
Eyvallah.
Bir ateş var, yaklaşıyor, yakmak için geliyor, yıkmak için geliyor. Hani belki tabiri caizse Anadolu'da yağmur rahmettir ama çok yağınca toprağı çamurlaştırır. İnsan da topraktan gelir ama çamurlaşmamak lazım.
Eyvallah.
Çamurlaşmış insanlara karşı safiyetini koruyan Anadolu'nun o ev bizim, ev kira vatan bizim diyen ve bir anlamda ecdadına layık olmanın kitabını yazmış olan bir milletle omuz omuza mücadele edildi o gün, o gece. Ve hakikaten şöyle bir geriye doğru baktığımızda değerli işler yapmak lazım, kaliteli işler yapmak lazım, kalbe ait işler yapmak lazım bu topraklarda. Değersiz iş yaparak makam, mevki ve servet elde edebilirsiniz ama onu o değersizlikle koruma şansınız yok. Biz bu topraklarda hak edilmemiş makamların, lütufların, hak edilmemiş başarıların, tırnak içerisinde söylüyorum bunu, yoldan çıkardığı ama hepsinden de önemlisi bir büyüğümüzün ifadesiyle belki söyleyecek olursak, kalbi gavurdan yana olan insanların bu ülkenin harimi ismetine yapmış oldukları saldırıya karşı vermiş olduğumuz bir büyük mücadeleden çıktık 15 Temmuz'da.
Eyvallah.
Onun için önemli ve değerli bir mücadeleydi.
Peki bu kadar gençlik faaliyetleri içerisinde, belki Türkiye'de en çok gençlerle hasbihal etmiş, onlara ağabeylik yapmış, sohbet etmiş bir insan olarak bu yapının, bu şer odağının, bu hain odağın böyle bir kalkışmaya kalkışacağını hesap etmiş miydiniz, bekler miydiniz? Hani o bir filmi bir geriye sardığımızda 2014, 15, 13, 2000'e falan gittiğimizde siz çok STK içerisinde, gençlik içerisinde rol almış, bu yapıyı da belki temas etmiş, dokunmuş, gözlemlemiş bir insan olarak böyle bir kalkışma bekliyor muydunuz?
Bekliyordum.
Merak ediyordum.
Bekliyordum. Bununla ilgili gerekli ulaşabildiğimiz yerlere gerekli uyarıları da yapmış idik. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Kurucular arasında yer aldığım Cihanlı Yuma Derneği var.
Evet.
Bizim bir WhatsApp grubumuz var. Şu anda ben oranın yönetiminden ayrıldım. Başka arkadaşlar devam ediyorlar ama. Mesela bu 15 Temmuz kalkışmasından yanılmıyorsam 7-8 ay önceydi. Biz zaman zaman her ay WhatsApp üzerinden Anadolu'nun değişik illerinden arkadaşlarla forumlar düzenleriz.
Evet.
Bir, iki moderatörün öncülüğünde. Mesela 7-8 ay önce düzenlediğimiz bir forumda Türkiye'de bir darbe olursa biz buna nasıl karşılık vereceğiz ve ne yapacağımızı müzakere etmiştik. 6 saat boyunca.
15 Temmuz'dan 6 ay önce, 8 ay önce.
Çünkü bekliyorduk yani. Bu örtülü bir şey değildi. Yani bu kalbi kirli ve gavurdan yana olan adamlar 7 Şubat MİT krizinden itibaren Türkiye'nin Harimi İsmet'ine karşı her türlü saldırı yapmışlardı. Hı. 7 Şubat'ta olay bir MİT krizi olarak görülüyor ama 7 Şubat'ın asıl veçesi Sayın Cumhurbaşkanımız, o zaman başbakandı ve ameliyat masasında onu öldürmek üzerine kurgulanmış bir projeydi. Yani rahmetli Özal'ın şüpheli ölümünden sonra ikinci bir şüpheli ölümle bu ameliyat masasında beceremediklerini 15 Temmuz'da fiilen halletmeye kalkıştılar.
Yarım kalmış bir hesaptı onlar açısından, öyle mi?
Tabii, kesinlikle. 7 Şubat, 7 Şubat'tan sonra Gezi olaylarına baktığımızda Gezi olaylarının arka planında bu yapın olduğunu, ben şu anda yurt dışında kaçak olarak yaşayan bu yapın yöneticilerinden bir tanesine bir Ramazan iftar sofrasında Kuğulu Park civarındaki evlerinizde yaşayan çocuklar iftarı yaptıktan sonra Ramazan günü Kuğulu Park'a gidip Gezi eylemlerine katılıyorlar, ayağınızı denk alın diye söylemiştim.
İlginç.
Sonrasında dershaneliklerin kapatılma sürecinde yaptıkları rezillikler.
2013 yazı.
2013 yazında yaptıkları rezillikler, uydurdukları yalan haberler, kamuoyuna karşı manipülasyonları. Sonra o meşhur beddua seansı. 17-25 Aralık. Ondan sonrasında MİT tırlarıyla ilgili yaşanan ihanet, kriz vesaire. Yani sicile geriye doğru baktığınızda sadece bunlar, işte 2010 yılından itibaren yaşadıklarımız. Biz 28 Şubat'ı yaşadık.
Evet, doğru.
Yani 28 Şubat'ın Sincan meydanında yürütülen tankları belki asfaltı çiğniyordu ama asfaltı değil, bizim kalbimizi çiğniyordu. Bizim bedenimizi çiğniyordu. 28 Şubat'ın mağdurlarından birisi aranıyorsa benim. Çünkü 28 Şubat'ta defaatle mahkemelerde idamla dahil yargılanmış bir insanım ben. Hakkımızda bir sürü tahkikatlar yapıldı, cezalar aldık, sonra bozuldu vesaire. Yani bunlar yaşanmış şeyler ve bütün bu süreçler içerisinde benim hiç unutmadığım bir hatıram var.
Lütfen buyurunuz.
28 Şubat sonrasında 11 Kasım el ele eylemi vardı başörtüsüyle ilgili.
Evet, sevgi yürüyüşleri.
Bütün Türkiye'de el ele zulme karşı yürüyüş oydu işte. Zulme karşı bir direniş hattı kurmak istemiştik ve o yürüyüşün Ankara'daki 3 organizatöründen birisi bu Aciz kardeşinizdi. Biz 3 arkadaş birlikte Ankara organizasyonunu yürütüyorduk. Şu anda FETÖ yargılamalarından dolayı içeride tutuklu olan bir Emniyet Genel Müdürü yardımcılığı yapmış bir vatandaşla o yürüyüş eyleminden sonra bu yapının çok ileri derecede savunucularından, kölelerinden diyeceğim bir tanesiydi. Karşılaştığımızda yarı tehdit, yarı dalga geçerek işte siz o el ele eylemiyle ilgili yapmış olduğunuz toplantılarda hangi günlerde kimlerle konuştunuz, ne toplandınız, hepsinin dokümanları, kayıtları bizim elimizde var. Biz sizi izliyorduk.
Dedi.
Dedi. Yüzüme karşı. Tabii cevabını aldı. Ayrı bir mevzu. O gün bile bu 28 Şubat'ın Türkiye'de, Türkiye'nin 28 Şubat neydi? 28 Şubat Türkiye'de İslam'ın geriletilmesi değildi. Türkiye'de 28 Şubat, bunun adını iyi koyalım, Türkiye'nin geriletilmesiydi. Yani Türkiye'de yaşayan Alevisinin de, Sünnisinin de, efendim Hristiyanının da, Yahudisinin de, fark etmez, bunlar hepsi birdir yani. Bütün bunların Türkiye'nin varlık olarak geriletilmesiydi. Çünkü Türkiye denince benim aklıma bir fotoğraf geliyor. Nedir o? Şimdi 3 ayrı pencereden bakıyorum Türkiye'ye ama bir önsüz olarak şunu söyleyelim. Yol üstünde bağ olanın başı dertten kurtulmaz.
Eyvallah. Anadolu'da bir güzel bir atasözü. Evet.
Tabirdir. Çok atasözüdür. Değiştir bu. Şimdi Türkiye yol üstünde bir bağdır. Mesela Hristiyanlık açısından baktığımızda Anadolu'nun ismi Bible Land'tır. Yani İncil'in doğduğu yer. Hı-hı. İznik Konsili'nde İnciller 4'e indirildi. Onun için
300'e yakın İncil'den 4'ü, kanonik İncil'ler tespit edildi.
Bible Land deniyor Türkiye, Anadolu'ya. Mesela eski ismi Anatolia'dır. Güneşin doğduğu yer, Yunanistan açısından baktığınızda. Güzel. Onun için ışık doğudan yükselir derler zaten hep. Siyonizm ve Yahudilik açısından baktığımızda Türkiye sonuçta arz-ı mevuttur yani. Vaat edilmiş topraklardır. Biraz daha ötesine gidelim. Ermeniler açısından baktığımızda mesela Ermenistan'ın bugünkü başkentinin ismi nedir? Erivan. Yani Yeni Van.
Erivan.
Kadim Erivan. Başkentleri Van'dır çünkü. Hülyaları odur yani. Ararat Dağı'dır, Ağrı Dağı'dır onların ulaşmak istediği yer. Şimdi Türkiye böyle bir yer ve Cennet Mekan Alparslan Hazretleri bu toprakları 1071'de aldıktan sonra 1080 yılına geldiğinde İzmir'e kadar ulaşmıştı. Çok hızlı bir şekilde ulaştı. Şimdi batı açısından kaybedilip de geriye alınamayan tek toprak parçasıdır Anadolu.
Sevgili dinleyiciler, Akılda Kalanlar programında ben Serdar Aydın, değerli siyaset bilimci dostumuz Selim Cerrah Bey'le sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Cerrah, muhteşem bir Anadolu tanımlaması yaptığınızda bir küçük ekleme yapabilir miyim?
Estağfurullah.
Bu 28 Şubat'la ilgili geriye dönüp baktığınızda Türkiye'nin geriletilmesidir diye muhteşem bir tespit yaptınız. Ben bazen şundan muhakeme etmiyor değilim. Sanki 28 Şubat bu FETÖ veya yapısının da önün açılması için de yapılmış bir müdahale miydi diye düşünmüyor
sadece
değilim.
28 Şubat olarak düşünmeyin bunu. 12 Eylül'de onların önünün açılması için yapılmıştı. Hmm. Çünkü FETÖ dediğimiz organizasyon Ali Şeriati'nin Dine Karşı Din diye bir kitabı vardı.
Eyvallah,
hatırlarsınız. Okumuş olduğumuz kitaplardandır. Yani Amerikan eliyle İslam ülkelerinin light İslam dediğimiz bir İslam anlayışına dönüştürülmesi, içerisinde sadece işte sevgi, hoşgörü gibi bazı kavramlar cımbızla çekilerek Müslümanların Müslümanlık iddialarının boşaltıldığı, içinin protestanlaştırılmış Hristiyanlık gibi bir İslam inşa etme projesinin FETÖ dediğimiz organizasyon taşeronudur.
Taşeronudur.
Yani bunu bir patron olarak görmemek lazım.
Evet.
Bu bir taşerondur ve 12 Eylül de bu işin bir parçasıdır.
O da hizmet etmiştir FETÖ'ye.
O da hizmet etmiştir FETÖ'ye.
28
Şubat da hizmet etmiştir. Çünkü uluslararası sistemin bir oyunudur bu, bir tezgahıdır bu.
Kurduğu
yani
bir tezgahdır.
Türkiye'de yaşanan hiçbir olay Türkiye'de kurgulanmamıştır zaten. Yani ne PKK Türkiye'de kurgulanmıştır, ne sağ sol terör olayları geçmişte Türkiye'de kurgulanmıştır, ne DHKPC Türkiye'de kurgulanmıştır. Ne FETÖ ve ne de şu anda bilmediğimiz, bilmek de istemeyeceğimiz belki yeni tezgahlananlar varsa arzu etmediğimiz hiçbir tezgah Türkiye'de kurgulanmamıştır. Çünkü Osmanlı Taynobe'nin ifadesiyle durdurulmuş bir medeniyettir, yıkılmış değil. Batı'nın korkusu bu durdurulmuş Osmanlı medeniyetinin
yeniden
çarklarının işlemesidir.
Eyvallah.
Bunu geriye döndürebilmek için ne yapmanız gerekir? Görüntüsünü koruyup içini boşaltmak. Ya çünkü
kadavraya çevirmek.
Türkiye bir umuttur yani. İnsanlık için bir umuttur Türkiye. Hala şöyle bakınız isterseniz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler'de çıkıyor ve dünya beşten büyüktür diyor. Ben dünyayı dolaşıyorum. Yani bunun dünyadan ne tür yankılar yaptığını görüyorum. Bu hakikaten çok önemli bir dünyaya karşı, dünya sistemine karşı büyük bir başkaldırıyı temsil ediyor bu. Ve karşılık buluyor. Dünya bundan korkuyor. Egemenler bundan korkuyor, dünyanın egemenleri. Onun için de mesela Gezi olaylarının arkasındaki finansör olarak görülen Soros veya onların arkasındaki Rothschild ve benzeri aileler. Oyun çok büyük aslında. Türkiye üzerinde oynanan oyun çok büyük. Şu anda bir figüran kullanılıyor. Yakalamış, iyi bir figüran yakalamışlar. Üzerine çok yatırım yapmışlar. Hakkını verelim. Yani şimdi bazıları
iyi çalışılmış.
İyi çalışılmış. Bazıları diyor ki ya işte bir köy vaazı falan. Hayır, böyle değil yani. Sonuçta dünya sistemi bir ülkeyi içinden yıkmak için, çürütmek için bir organizasyon kuruyorsa bunu bir gerizekalıya kurdurmaz. Akıllı, zeki bir adama kurdurur.
Evet.
Yani bir savaşı eğer tırnak içinde söylüyorum. Ben bir mücadeleyi kazanmak istiyorsanız kendi gücünüzü bildiğiniz kadar belki daha çok muhatabınızı, muarızınızın gücünü bilmeniz gerekir.
Evet.
Düşmanına saygı göstereceksin. Düşmanını anlayacaksın, tanıyacaksın yani.
Küçümsemeyeceksin.
Küçümsemeyeceksin tabii yani.
Hafif almayacaksın.
Bu önemli bir şeydir diye düşünüyorum. O açıdan FETÖ'yü ciddiye almak lazım. Bu tür organizasyonları ciddiye almak lazım. Hala ciddiye almak lazım bunları. Çünkü şu anda yürütülen mahkemelerde görüyoruz. Yani adamlar bizim aklımızla dalga geçiyorlar mahkeme yargılama süreçlerinde. Bu tür organizasyonlara, örgütlere Batı'da kült yapılar deniyor. Kült yapılar sahte bir adanmışlık üzerinde kurulmuş ve böylece kendi benliklerini hiçe sayarak liderin talimatı üzerine bütün varlığını feda edebilecek fedailer örgütü. Haşhaşi benzetmesi onun için çok önemli bir benzetmedir. Bu açıdan iyi tahlil etmek lazım ve gerçekten ayağı yere basan bir metotla mücadele etmek lazım. FETÖ bir zehirli sarmaşıktır. Girdiği yerde hayat kurutur.
Güzel. Peki 15 Temmuz'da mesela birçok yazar, entelektüel arkadaşımız şunu 15 Temmuz hemen akabinden toplumdan, halktan özür dilediler. Yani bizden bir şey olmaz. Biz bitmişiz, biz ölmüşüz gibi tespit ve tahliller olan değerli büyüklerimizden birçoğu dedi ki ya biz böyle bir bu milletten reaksiyon beklemiyorduk doğrusu. Siz o gece bu milletin gösterdiği kahramanlığı nasıl tanımlıyorsunuz? Bu da mesela beklentileriniz içerisinde var mıydı?
Vardı. Bir kere eğer gerçekten toplumu tanımıyorsanız aslında kendinizi tanımıyorsunuzdur. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Ben 7 ay önce arkadaşlarımla beraber bu meseleyi bir WhatsApp ortamında tartışırken biz böyle bir darbe olursa buna karşı nasıl bir savunma hattı oluşturacağımızı konuşmuştuk.
Eyvallah.
Nasıl saklanacağımızı değil. Biz güzel. 28 Şubat'ta saklanmadık ki. Yani kişisel olarak söyleyeyim, mahkemede yargılandığım süreç içerisinde avukatım yoktu. Kendi savunmamı kendim yaptım. Çünkü avukata verecek param yoktu. Ama mesela yargılama esnasında bana yapılmış olan her hakaretin cevabını verdim. Çünkü briefinglerle beslenmiş bir yargının önünde hesap verdim ben. İdeolojik bir yargının önünde. Bağımsızlığını bırakın, tarafsız bile olmayan bir yargının önünde yargılandım. Ama şöyle bir muhakeme yaptım kendi kendime. Mesela gittim Aristo'nun savunmalarını okudum. Mevlana Ebu'l-Kelam Azad'ın savunmasını okudum. İşte Necip Fazıl'ın müdafaalarını okudum ve
çok güzel.
Bir analiz yaptım kendi kendime. Dedim ki bunlar beni yargılıyorlar. Bu yargı ideolojik bir yargı. Bana ceza verecekler. O zaman bir Müslümanı ezerek yargıladık demesinler. Bu milletin ruhudur. Bu milletin ruhunu, bu milletin kalbini okuyamazsanız yanılırsınız. Birçok şeyde yanıldık biz. Mesela şöyle dendi bize. Ben Gençlik Spor Bakanlığı'nda müşavirlik yapıyorum.
İşim aynı gençlerle.
İşim gençlerle. Ömrüm gençlerin içerisinde geçti. Televizyonlara çıktı analistler veyahut da işte psikiyatristler, sosyologlar neyse konuştular ve dediler ki Türk gençliği bayrağı, sınırı, vatanı önemsemiyor dediler. 15 Temmuz öncesinde.
Evet.
Ama bu analizlerin hepsi çöpe atıldı şimdi. Hayır, Türk gençleri vatanı, bayrağı, sınırı önemsiyor ama kendisine bu vatanı, bu bayrağı, bu sınırı anlatan insanları önemsemiyor. Yani model, önlerindeki modeli beğenmiyordu Türk gençleri.
Eyvallah.
Ne zaman ki o gece ne oldu işte mesela insanların şeyleri var. Niçin sokağa çıktın diye sorduk mesela. Değil mi? Birisi diyor ki mesela televizyonlar da sordu bunu. Ben içimdeki sesi dinledim. Bir röportajdaki bir cümle bu. İçimdeki sesi dinledim ve koştum diyor. Yani duramazsın dedi bana. Bir başkası diyor ki işte Sayın Başbakan bu bir kalkışmadır dedi. Sokağa indim koştum. Bir başkası işte Sayın Cumhurbaşkanımız sokağa inin dedi. İndim dedi ama en çok etkili olanı belki de o gece okunan salalardı.
Evet.
Yani milli birliği, bütünlüğü, mücadeleyi ortaya koyan remiz oydu. Hatırlar mısınız? Bilmiyorum. O işte ev kira vatan bizim yazan bir pankart vardı. Mesela bizim hayatımız siyasal mücadelenin içerisinden geçti. Biz bugüne kadar Türkiye'deki veya Ankara'daki diyeyim siyasal partiler olarak hiçbir zaman hiçbir parti Kızılay Meydanı'nda miting yapmaya göze alamamıştır. Çünkü çok büyüktür ve kaybolursunuz orada. Ama biz 27 gece orada toplandık yani.
Toplandık.
İnsanlarla, yüz binlerle, 200 binlerle, 300 binlerle. Ben o meydanda Allah nasip etti ilk defa Kur'an okuyan insanlardan birisi oldum. Yani bunları hayal edemezdik biz. 300 bin, 400 bin kişiyle birlikte oturduk, diz çöktük meydanda. Kur'an okuduk, dua ettik, haykırdık insanlığa. Vicdanlarımızın sesini, kalbimizin sesini insanlara dinletmeye çalıştık. Onun için analizleri bizi yaparken bu kanaat önderleri, işte gazeteciler veya sosyologlar neyse siyasetçiler fark etmiyor. Topluma yaslanarak yapmak gerekiyor. Bir yerlere yaslanarak analiz yaptığımızda yaslandığımız yerlerin sözcülüğünü yapıyoruz, analiz yapmıyoruz.
Şöyle bir şey tespitiniz oldu mu? Sevgili dinleyiciler, aynı zamanda Türk Maarif Vakfı'nın da mütevelli heyeti üyesi. Yani ben çok uzun bir CV olunca kısaltarak gittim ama ara ara bunları söylerim size dedim Sayın Selim Cerrah. Onunla söyleşiyoruz, 15 Temmuz'u konuşuyoruz. Şuna katılır mısınız? Bazı velilerden şu tip tespitler dinledim ben Sayın Cerrah. O gece bir şey oldu. Benim çocuğuma İmam Hatip'le, İslam eserlerle, sohbetlerle, vaaz nasihatlerle, okulda almış olduğu din ve ahlak dersiyle vermeye çalıştığım bayrak, vatan, millet, ezan sevgisini o gece çocuklar edindiler. Yani bizim çok uzun eğitimlere vereceğimiz bir şuurla sabaha uyandılar diyorlar. O gecenin, o kırılmanın, belki o vahşetin, o dehşetin, o hain saldırının da çocuklarımız erken olgunlaştılar gibi bir tespitler oldu. Katılır mısınız buna?
Doğru, kesinlikle öyle. Şimdi insanları büyük olsun küçük olsun yetiştiren krizlerdir. Mesela şöyle düşünelim isterseniz. Bir kız çocuğu küçük yaşta annesini kaybetmişse o küçük yaşta eğer büyük bir kızsa zaten anneliğe başlar.
Anneliğe başlıyor, evet.
Bir erkek çocuğu babasını kaybetmişse küçük yaşta sorumluluk almaya başlıyor. Ya bizi yetiştiren biraz da krizlerdir. Büyüten, olgunlaştıran. Yaşlarımız değil de yaşadıklarımız bizi olgunlaştırıyor. O gece insanlarda, gençlerde ben şunu gördüm. Mesela ben çok erken sokağa çıkmadım o gece. Yani şöyle bir analiz yaptım. Her yerden telefonlar geliyor. İşte ne yapacağız, ne edeceğiz falan. Gittim evime oturdum. Evimi bir o gece, çünkü biz önceden dedim ya hazırlık yapmıştık. Bir karargaha dönüştürdüm evimi. Önce işte Sayın Cumhurbaşkanımız hayatta mı, onu bir tespit ettim. Sonra arayanlar var ne yapacağız diye illerden, işte o grupta yaptım. Mesela biz bütün WhatsApp gruplarında önce şunu yazdık. Biz dedik ki arkadaşlar şimdi ülkeye karşı yapılmış bir saldırı var. Herkes bulunduğu ilde valilik binalarına ve AK Parti il binalarına gidecek. Oralar saldırı altında olacak çünkü. Bu iki merkez korunacak vesaire falan. Sürekli bir telefon trafiği var ama. Yani bir yandan sürekli telefon trafiği var. Bunlarla uğraşıyoruz. Mesela Enerji Bakanlığı özel kalemini aradım ve dedim ki şu anda saat herhalde 11.30 civarlarıydı. Türkiye'deki bütün askeri üslerin elektrikli enerjilerini kesin dedim. Yani ya düşünmedik dediler. Düşünün dedim yani. Kesin. Niye? Jeneratörleri vardır. Bırakın 15 dakika bununla meşgul olsunlar. Eyvah. Darbe yapıyor adam. Zihinlerini bölelim yani. Bunun gibi arayıp da şu işin yapılması gerekir diye belli merkezlerde o gece 1,5 saat boyunca telefonlardan fırsat bulabildikçe tabii. Keşke o gün şöyle bir şey yaptım. Daha onu yapamadım ama keşke hiç kimsenin bilmediği bir numaram daha olsaydı telefonum. Yani çünkü herkes arıyor bir yandan.
Çok tanınan bilinen birisiniz.
Dolayısıyla sizin yapmanız gereken işler gecikiyor yani doğal olarak. Ama o gece mesela saat takriben işte 12.30-1'e kadar böyle
bu tip organizasyonlarla.
Organizasyonlarla uğraştım. Saat 1'den sonra çıktım. Keçiören'den aşağı doğru iniyorum ve gençleri gördüm. Sokakta, caddede yürüyorlar o ana caddeden aşağıya doğru. Yanımda işte ailem var, birkaç kişi var arabada. Bir ara şöyle arabayı çektim, gençleri izleyeyim dedim ben. Yani şöyle baktım, gözlerine baktım. Ateş gibiydi gözleri, çakmak çakmak. Serdar Bey, Allah'a hamd ettim. Dedim ki ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu gençlerin karşısında değil, yanında olduğum için. O bir ateş, ateş seriydi. Onlar ülkelerinin tehlikeye düştüğünü hissettikleri anda kendi benliklerinden vazgeçtiler. Yani bir Ahmet Özsoy, Türksat'ta benim dostum, abim. Yaşayan bir şehitti, Allah onu şehit olarak aldı. Allah rahmet etsin. Yani bir Halil Kantarcı dostum, İstanbul'da. Gibi yani Erol Olçok abim mesela, çok hatıralarımız var bu insanlarla. Biz
oğlu Tayyip,
Abdullah yani Tayyip. Oğlunu evet. Ben tanımıyordum ama Erol abiyle çok hukuklarımız vardı. Sonuçta canımızdan can bildiğimiz parçalarımızı kaybettik. Evet, üzgünüz. Yani tamam, intikam almayalım ama suçları da
cezasız bırakmayalım.
Yani ortada işlenmiş bir vahşet var. Çok acımasız bir vahşet var ortada. Mesela Ankara Emniyet'e füze atıldığından çok kısa bir zaman önce oradaydım ben. Oradan ayrıldım, arkamdan atıldı. Yani bu bir timing, zamanlama meselesi. Allah nasip ederdi belki biz de orada şehit olurduk. Yani mümkün bunlar. Dolayısıyla en son o günden bende kalan sabah namazını Hacı Bayram Veli Camii'nde kılmıştık. Ve Yunus Hoca, Hacı Bayram Camii imamı, çok güzel bir zikir. Sabah namazı sonrası güzel bir zikir yaptı, bir dua yaptı ve camiden çıktıktan sonra arkadaşlara yeter arkadaşlar artık evlerimize gidelim, yeryüzü zırhlanmıştır artık.
Allahu ekber, eyvallah.
Yani böyle bir mücadeleydi yani, Allah sonumuzu hayır etsin.
Amin. Peki belki en çok konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de şu olsa gerek, bu büyük travmadan sonra yeni 15 Temmuz'lar yaşamamak için milletçe, devletçe, ferden ferda eskilerin tabiriyle neler yapmak gerekir? Bunları konuşmamız gerekiyor.
Şimdi tabii o gece Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasında bir cümle var. O çok önemliydi bana göre. Ben milletimi havaalanlarına, meydanlara çağırıyorum ama güzellikle demişti. Güzellikle çağırıyorum. Bu şöyle bir şeydi. Yani Allah rahmet etsin Erbakan Hoca, Refah Partisi kapatıldığında bu kararın tarihin büyük akışı içerisinde bir nokta kadar değeri yoktu.
Olmadığını söylemişti. Evet, olmadığını unutmuyorum söylemişti. Ben o.
Evet. Bu bunun gibi bir şeydi. Yani mesela aslında silahı olan bir sürü insan vardı o sokakta. Belinde silah olan insanlar da vardı. Ama hiç kimse belindeki silaha yeltenmedi. Güzellikle mücadele etti ve çıplak elleriyle ölümün karşısına
dikildiler.
Ölümün karşısına dikildiler. Bu tavrı korumak lazım. Bir anlamda, ama bundan sonra böyle bir şey olursa yine aynı tavır korunur mu o konuda, çünkü şimdi insanlarla konuşuyorum ben dahil. Benim mesela daha önce Ankara'da İlgilen Meclis üyeliği yaptım ve silah alma hakkım vardı, almamıştım. Şimdi aldım. Yani kullanır mıyım bilmiyorum. Ama aldım.
Bir ihtiyaç hissettiniz. Tabii 15 Temmuz bunu size çünkü, bir ihtiyaç olarak hissettirdi.
Savunma duygusu çünkü önemli bir duygu, kutsal bir duygu sonuç itibariyle. O açıdan her şeye hazırlıklı olmak lazım. Bizim gidebileceğimiz başka bir ülke yok. Başka bir liman yok. Ya biz buradayız, buralıyız. Öldüğümüz zaman da burada öleceğiz yani. Nasıl öleceğiz? Bunun şehadetle taçlanması en iyisi. Eyvallah. Allah lütfetsin inşallah.
Ona i̇nşallah şey diyelim duanıza.
Ama her halükarda bir daha böyle bir kalkışma olursa bunun yani çok kolay olacağını düşünmüyorum.
Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Onu da sorayım bu arada.
Yani şöyle.
Böyle bir ihtimal var
dünya,
mı? Yani?
Dünya Türkiye üzerine oynamaktan vazgeçmeyecek. Biz de savunacağız ülkemizi yani. Yani bu ihtimal her zaman vardır.
Bağımız yol üzerine diyorsunuz.
Eyvallah. Yani yol üstünde bir bağ var ve bunu koruyacağız.
Koruyacağız. Ben aslında biraz işin şu tarafında konuşmak için bu soruyu sordum. Bunu inşallah önümüzdeki hafta devam edeceğiz sizinle. O zaman paylaşayım sizinle. Yani Türkiye'deki farklı yapıların FETÖ'leşme potansiyellerini aslında sizinle de konuşmak da istiyorum. Bu hafta Akılda Kalanlar programında siyaset bilimci Selim Cerrah Bey'le 15 Temmuz'u konuştuk. Önümüzdeki hafta kendisiyle yine 15 Temmuz'u, etkilerini ve yeni 15 Temmuz'ların önüne nasıl geçebiliriz'i konuşacağız. Önümüzdeki hafta tekrar buluşuncaya kadar esen kalın diyorum. Akılda Kalanlar.